Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci, gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları.
Bugün 11 Ocak Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek hem şu an canlı yayınları hem de bizden önceki programları, sesli haberlerimizi dinleyebilirsiniz diyelim ve köşelere geçelim. Şimdi geçen haftanın konusuydu. Bununla ilgili bir köşe yazısını aldım ancak bir hatırlatma yapmadan edemeyeceğim. Çünkü geçen hafta programdaki yoğunluktan dolayı bu konuyu atlamıştık. Yani yer verememiştim bu konuya çok. Bu gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk yüzdekiler açıklandı. Tabii ilk yüzdekilerin büyük bölümünü biz göremedik. İsimlerini nedense saklamak istiyorlar. Geçen hafta Ozan Bingöl, vergi uzmanı Ozan Bingöl bununla ilgili bir mesaj da atmıştı. Her yıl bu sayı artmış. Yani 2000 yılında 14 kişiymiş. Böyle artmış. İşte 2012'de 35'e, 2018'de 58'e, 2022'de 76'ya çıkmış. Bunlara vergi rekortmeni deniyor ama ben bunu tırnak içinde söylüyorum. Daha önceki programlarda da söyledim. Keza Ozan Bingöl de mesajında aynı meseleye vurgu yapmış. Ya asıl vergi uzmanı şu an arabasında bizi dinleyen sizlersiniz. Çalışan, yani şu an belki tezgahında duran sizlersiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gelir anlamında düşünürsek en fazla vergiyi siz ödüyorsunuz. Araba alırken iki araba parası veriyorsunuz devlete. Maaşınızdan sürekli her ay kesintisiz vergi kesiliyor. Size hiç sorun var. Vermeme gibi bir lüksünüz de yok. O yüzden benim nazarımda, sadece benim nazarımda değil belli ki toplumun önemli bir kesiminde asıl vergi rekortmeni doğrudan üreten ve üretime bir şekilde üretimin içinde olan hem kol emeği hem işte fikir emeği, yani hem beyaz yakalı hem mavi yakalı olan sizlersiniz diyelim ve bu konuyla ilgili yazıyla devam edeceğim. T24'ten Mustafa Durmuş: zenginlerden alınan ek vergi öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek oluyor başlıklı yazı. Şimdi Mustafa Durmuş yazısında bu ABD'nin Massachusetts eyaletindeki geçen yıl başlatılan bir uygulamadan bahsediyor. Bir vergilendirme, şimdi son dönemde bu vergi adaletiyle ilgili de hem işte Devrimci İşçi Sendikası hem Türk İş benzer açıklamalar yapıyor vergide adalet diye. Yani buradan neyi, kazancı daha fazla olandan daha fazla vergi alınsın. Kazancı düşük olandan, hatta asgari ücretliden mümkünse hiç vergi alınmasın şeklinde. İşte ABD'de de bu Massachusetts eyaletinde geçen yıl bir uygulama başlatılıyor ve zenginden bir ek vergi alınıyor. Bu ek vergiyle ne yapılıyor? Öğrencilere ücretsiz okul yemeği, eskiyen toplu taşıma araçlarının iyileştirilmesi ve kamu üniversitelerinde okuyan üniversite öğrencilerine harçlık veriliyor. Buna ne deniliyor? Tabii şu şöyle bir paylaşım yapılıyor. Adil paylaşım değişikliği başlığıyla yapılıyor. Bu ek vergi, zenginlerden alınan ek vergi kimden alınıyor? Bir rakam belirlenmiş. 1 milyon doların üzerinde parası olanlardan ek bir vergi alınıyor. Bununla da yılda 1,5 milyar dolar değerinde bir gelir elde ediyor oradaki eyalet. Ve bunu da işte öğrencilere ücretsiz yemek, ulaşımın iyileştirilmesi ve işte üniversite, kamu üniversitelerinde okuyan çocuklara da harçlık verilmesi sağlanıyor. Bu şekilde, bu yöntemle buna yazısında bahsetmiş Mustafa Durmuş. Ayırıcı vergilendirme sistemi de deniliyor. Şimdi örneklerde, bu örneği verdikten sonra da Türkiye özelinde gitmiş. Yani Türkiye'de neden böyle bir yöntem olmuyor ya da Türkiye'deki vergi sistemi ya da vergi adaletsizliği nasıl işliyor diye onu sıralamış. Şimdi Türkiye'de vergilendirme daha çok, biraz önce programın başında bahsettim, daha çok hani tırnak içinde emekçiden, hem mavi yaka, beyaz yaka ya da işte bunlardan alınıyor. Bu şekilde bir vergilendirme sistemi var. Tabii herkesten alınıyor ama genel olarak ülkeye vergi anlamında da katkısı en büyük olan toplam bu. Bir şekilde emekçi dediğimiz toplam, bunların vergileriyle bu çark dönüyor. Bu ülkenin çarkı dönüyor, öyle diyelim. Türkiye'de benzer bir sistemin olabilme ihtimali, benzer bir sistem olabilir mi? Köşe yazısında bahsediyor bundan Mustafa Durmuş. Tabii ki olabilir ama ABD'den biraz daha farklı ya da ABD benzeri eyaletlerle yönetilen ülkelerden biraz daha farklı. Türkiye daha üniter bir devlet, merkezi yapı var. Buna rağmen olma ihtimali çok yüksek. Ancak Türkiye'deki pratik biraz daha farklı işliyor. Çünkü şöyle, Türkiye'de daha çok zenginlere biz vergi indirimi ya da vergi affı ile haberlerini duyuyoruz. İşte en son 2.2 trilyon liralık bir vergi indirimi, bundan bahsediyor gelmişti. Hatta en son şans oyunlarının vergisi yarı oranında düşürülmüştü. Şimdi burada sistem biraz daha çark, biraz daha farklı işliyor, tam tersi yönde. O yüzden zaten programın başında bahsettim. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin vergide adalet diye sürekli bu çağrıyı yapmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii burada sadece şey değil, yazının devamında evet Türkiye'de böyle bir sosyal adalet duygusu vergilendirmede baktığımızda yok maalesef. Haliyle bunun getirdiği bir yoksullaşma var ve bu yoksul insanlar, yani bu sosyal adalet sistemi olmadığı için yerine neyi koyuluyor Türkiye'de? Hayırseverlik. Hayırsever olmak yani bir şekilde. Bu anlamda da Türkiye toplumu çok gönlü bol insanların olduğu bir toplum ki dünyada, hatta bununla ilgili bazı araştırmalar yapıldığında da Türkiye hep en yukarıda çıkıyordu. Yani yardımlaşma, o anlamda yardımlaşmayı seven bir ülkede yaşıyoruz. Ancak bu bazı şeyleri saklıyor. Şöyle, sizin kişisel olarak yaptığınız yardımlardan bahsetmiyorum. Zaten en son 6 Şubat depremi olduğunda biliyorsunuz kampanyalar düzenlendi. Oraya bağışlar yapıldı. Kişisel anlamda sizin verdiğiniz belki 50 lira, 100 lira, 200 lira oradaki insanları, hayatını kolaylaştırmak için verdiğiniz o paralar bir şekilde alındı. Ancak o telefonlara bağlanan ve isimlerini, şirketlerini, adlarını böyle baştan sona kadar böyle söyleyip böyle hani 3 milyon, 5 milyon diyen toplam var ya, mesela onlardan büyük bölümünden, daha sonra haberi de çıktığı için önemli bir bölümünden bu paralar alınamadı. Yani yayınlara bağlandılar, hem isimlerini hem şirket isimlerini duyurdular. Şöyle bir PR çalışması yaptılar. Bununla yetindiler sadece. Vaat ettiklerini çok vermediler. O yüzden sizin yapacağınız olan hayırseverlik, yani bahsettiğim o yardımlaşmadan bağımsız olarak başka bir şeyden bahsediyorum. Şöyle ki, bazı hem sivil toplum kuruluşları hem de bu meseleyi biraz daha kendi lehlerine kullanan cemaatvari yapıların da önünü açıyor bu durum. bir ülkede sosyal adaletin olmaması. İşte Fethullahçı terör örgütü diyoruz bugün. İşte darbe yaptı vesaire. Nasıl oluştu bu yapı? İşte tam da bu ülkedeki sosyal adaletin zayıflamasıyla oldu. Niye? Çünkü çocuklar Anadolu'nun o küçük pırıl pırıl çocukları okumak istiyorlardı. Ancak okumak için var olması gereken gelire sahip değillerdi. Bu o zaman cemaat denilen bu yapı, ki hala bazı cemaatler benzer şekilde insan devşiriyorlar, aldı, besledi, bir şekilde o çocukları bir hani hayırseverlik tırnak içinde başlığı altında bir mürit gibi kullanışlı bir hale getirerek kendi emelleri dahilinde kullandı ve Türkiye'nin işte en son 15 Temmuz darbesiyle gördük bu tabloyu. Ha, ders aldık mı? Tabii ki almadık. Görüyoruz tabloyu çünkü. Hala benzer yapıların nasıl örgütlendiğini, hem devlet içinde örgütlendiğini. İşte tüm bunların merkezinde aslında ülkedeki sosyal adaletin olmaması sebep oluyor. Ve bu yapıların da önünü açıyor. Şimdi sömürüyü de gizliyor aynı zamanda. Onu da söylemek lazım. Yani siz sürekli yardıma muhtaç hale geliyorsunuz ve sürekli işte bugün de var, bir şekilde yardım istiyorsunuz insanlardan ya da kurullardan, başvuruyorsunuz bununla ilgili. Sonuç itibariyle o sosyal adaleti sağlaması gereken, sadece bu iktidar için söylemiyorum, geçmişten bu yana iktidarlar bunun böylece üstünü örtmüş oluyorlar. Son olarak Oscar Wilde'ın bir uzun bir cümlesiyle, bir değil de bir iki cümlesiyle bitireyim bu duruma işaret eden tabloyu. Oscar Wilde şöyle diyor: yoksulluğu yoksullara yardım ederek ortadan kaldırabilmek mümkün değildir. Doğrusu hiç yoksulun olmayacağı bir toplumsal düzen inşa etmektir. Tarihte köle sahipleri kölelerine iyi davrandıklarında köleliğin açığa çıkmasını önleyebildiler. Çok kötü köle sahipleri ise kölelere yaptıkları zulüm ile aslında kölelere iyilik yaptılar. Çünkü hayırseverlik insanın gardını düşürür, etik yargılarını alt üst eder, diyor Oscar Wilde diyelim ve diğer yazıya geçelim. Bir günden Ozan Gündoğdu. Tıklım tıklım AVM'ler nasıl teker teker batıyor? Başlıklı yazı. Şimdi gerçekten bazı sokak röportajlarında da önümüze düşüyordur, görüyoruzdur. İnsanlara ekonomi, özellikle biraz daha böyle iktidara ya da işte partili olanlar, biraz da iktidarı korumak adına, kendileri için korumak adına tabii. Yani ekonomi nasıl dedikleri de iyi deyip AVM'leri gösteriyorlar. Tıklım tıklım dolu AVM'ler diyorlar. Şimdi doğru mu? Doğru. AVM'ler gerçekten tıklım tıklım dolu. Ha, neden dolu? Sence neden dolu Simge? Bilmiyorsun. Ben söyleyeyim. Şundan dolayı: insanların elinde 3-5 bin lira var. Bunu bir kenara koyduklarında bir şey olmuyor. Harcamadıklarında da paranın değeri düşüyor. Ne yapıyorlar? Bari hiç olmazsa ihtiyaçlarımızı bir şekilde alalım diyorlar. O yüzden o AVM'ler 3 aşağı 5 yukarı öyle bir tıklım tıklım durumu var. Peki AVM'ler tıklım tıklım doluyken neden batıyorlar? Şimdi Ozan Gündoğdu bunu anlatmış. AVM'ler, çünkü bir dönem bir AVM patlaması yaşandı Türkiye'de. Yani bu 2000'li yılların başıyla 2012-2013'e kadar yani her yerde AVM açılıyordu. Böyle bakkal gibi AVM'ler açılıyordu artık. Yani boş bulunan yerde. Peki bir AVM nasıl açılır? Yani AVM süreci nasıl başlar? Bunu adım adım bir hızlıca anlatalım. Şöyle, şimdi birinci adım: AVM için bir bölgeyi bulduktan sonra kentin yerel yönetimine, imar komisyonuna, oradaki imar komisyonundan izin alıyorsunuz. Ha, oradan izin alamazsanız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alıyorsunuz. Yani ikili bir şey var. İzin alıyorsunuz. Tabii bu izinler sürecinde bir sürü yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar da oluyor. Bununla ilgili çok haber yaptılar. Birçok gazeteci arkadaşımız yaptı. Şimdi bu izni aldıktan sonra sıra neye geliyor? İnşaat ve para bulmaya. Gidiyorsunuz hemen bankalardan kredi çekiyorsunuz. Çektiğiniz krediyi taşeron müteahhite veriyorsunuz. Müteahhit AVM'yi inşa ediyor. İkinci adım bu. AVM'yi inşa ediyor. İşte siz de orada kentin en iyi yerlerinde bir mülk sahibi oluyorsunuz. Daha sonra bu krediyi, aldığınız krediyi nasıl ödüyorsunuz? Aldığınız krediyi de AVM'nin içindeki dükkanları kiraya veriyorsunuz. Oradan kira gelirleriyle bu kredileri ödüyorsunuz. Yani yıllardır süreç böyleydi. Şu son 8-10 yıla kadar, hatta 10 yıl demeyeyim aslında, 2015'ten sonra biraz kriz başladı. Böyle devam ediyordu. Peki ne oldu da AVM'ler batmaya başladı ki? Türkiye'de çok ciddi AVM yatırımı yapan yurt dışı şirketleri de var. Onlar dahi batma noktasına geliyorlar. Batma nedenleri şu: kredilerin büyük bölümü döviz cinsinden alınıyordu. Ve Türkiye'de 2013-2014 yılına kadar bu kur bu kadar oynak değildi. Yani 1,5 lirayla 2 lira bile değildi. 1,80 arasındaydı 2013-2014'e kadar. Haliyle bu AVM yatırımcıları için inanılmaz bir fırsattı. AVM yatırımcısı derken kimleri kastediyorum? Tabii affedersiniz, herkes o zaman bir AVM işine girdi. Türkiye'deki işte bu kalburüstü bir şekilde sermayesi olan, hiç AVM ile işi olmayacak dediğiniz insanlar bile bir şekilde bu işe girdiler. Sonra ne oldu? Tabii kiralar da döviz endeksli. Döviz kurunda tırmanma olmaya başladı. Döviz kuru bir anda o sabit bir şekilde, sabit de değil ama çok ufak oynamalarla yılı kapatan süreçler bitti. Haliyle döviz kurları yukarıya doğru fırladı. 2018 yılında da, aynen 2018 yılında da bu dolarla kira ödeme işi iptal edildi devlet tarafından. AVM'lerin de böylece kredilerini ödemekte zorlanmaya başladılar artık. Yani AVM ne kadar dolu olursa olsun, aldıkları krediler döviz cinsinden olduğu için, TL'de de sürekli değer kaybı olduğu için, kazançları TL AVM sahiplerinin, ve böylece AVM'ler batmaya başladılar. Nasıl ki şu an Türkiye'de 447 AVM'nin 60 ile 70 civarı şu an bankaların elinde. Yani bu 6'da 1'e tekabül ediyor. Yani her 6 AVM'den biri bankaların elinde şu an. Sebebi de bu diyelim ve diğer yazıya geçelim. Evet, biraz hızlanalım şimdi. Yalçın Bayer'le devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nden. Yalçın Bayer: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e sahip çıkın. Yazının başlığı bu. Yalçın Bayer yazısının ilk bölümünü aldım. Şundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu ki Ankara'da ve İstanbul'da kendisine ofisler açmıştı ve orada sürekli bir ziyaretçi akını da var Kılıçdaroğlu'na. Sürekli ziyaret ediliyor. Kendisi görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde hep şey diyormuş: Özgür Özel'e sahip çıkın. Yani benzer bu konu geçtiğinde Özgür Özel'e sahip çıkın. Ancak Ekrem İmamoğlu ile ilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey söylemiyormuş. Keza geçen hafta İmamoğlu'nun işte hem adaylığının tanıtım toplantısı vardı. Oraya da çağrıldı ancak kendisinin gelmediği söyleniyor. Böyle bir durum var Kılıçdaroğlu cephesinde. Sadece bu bilgiyi geçmek için yazıyı aldım. Önemli bence ki, çünkü Kılıçdaroğlu daha önceki genel seçimlerde ve öncesinde Ekrem İmamoğlu için "benim evladım" ifadesini kullanıyordu. Bu noktaya Yalçın Bayer'in yazısına göre gelmesi ilginç diyelim, diğer yazıya geçelim. Şimdi Noyan Doğan Hürriyet'ten, işte emekliye ek zam formülleri başlıklı yazısı konuşuluyor. Memur emeklisine %49,5-50'ye yakın zam yapıldı. İşçi emeklisi %37,5'ta kaldı. İşte bu yüzden işçi, Bağkur ve tarım emekçisi buna tepkili. Tepkili derken şöyle anlaşılmasın. Sürekli bunu söylüyoruz. Yani memur emeklisinin aldığı para da öyle çok büyük bir para değil. Asgari ücretin altında 14 bin küsür. Hani ama bir eşitlik anlamında, yani memur emeklisine 49,5 yapıyorsanız bari işçi, Bağkur emeklisine de haliyle benzer bir zammı yapın hiç olmazsa. Yani biri 37,5'ta, biri 49,5'ta. Yani bu farkın sebebi de aslında toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Memur işte memurların sendikalarında yapılan toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Şimdi Noyan Doğan bununla ilgili iki tane formülden bahsetmiş. Zaten bu konuşuluyordu. Kulislerde de böyle bir SSK, SGK, Bağkur ve tarım emeklilerine eksam yapılacağı yönünde. Noyan Doğan da bundan bahsetmiş, şöyle iki formül şey yapmış. Formüllerden biri ek %11,68'lik refah payı verilecek diyor. Böylece onların da zam oranı %49,5-50'ye tekabül edecek. İkinci formül %45'lerde sabitlenecek. %45'te bir sabitlenme yapılacak. Yani bir ek zam olacağı, kesinlikle olacağı söyleniyor. İki formül önermiş böyle. Ancak bunu meclis ocağın 16'sında açılacak. Bunun kanun düzenleme vesaire, yani bu aya yetişmeyeceği belli. Ha, zam yapıldıktan sonra farkı önümüzdeki ay yatırılır ya da daha sonra yatırılır. Ondan da bahsetmiş. Ancak bu aya yetiştirilemeyecek diyelim ve diğer köşe yazısına geçelim. Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin, Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığının perde arkası. Şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu yaptığı belediyecilik başkanlığıyla bundan önceki iki dönemde Ovacık ilçesinde ilk Türkiye Komünist Partisi'nin belediye başkanı oldu. Orada çok başarılı bir belediyecilik dönemi oldu. Çok şeffaf bir belediyecilik dönemi oldu. Bunu yani memleketin sağından soluna herkes takdir etti bu anlamda. Çünkü belediyeyi çok ciddi bir borçla aldı, o borcu kapattı vesaire. Bunlar çok gündeme geldi. Daha sonra Tunceli belediye başkanlığına adaylığını koydu. 2019'da Tunceli belediye başkanı oldu. Şimdi ise Kadıköy, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden belediye başkan adayı oldu Türkiye Komünist Partisi'nden. 5 Ocak'ta tabii kendi doğrudan hani ben şunu yapmak istiyorum ya da şurada aday olmak istiyorum gibi bir durum değil. Daha önce bazı programlara çıkıp kendisi de anlattı. 5 Ocak'ta Sosyalist Meclisler Federasyonu açıklama yaptı ve açıklamasında dedi ki Fatih Mehmet Maçoğlu, yoldaşımız İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Türkiye Komünist Partisi Çatı Partisi altında demokratik sol sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesinin karar altına alınmış bulunmaktayız. Bu açıklamayla ilan edildi bu. Bundan sonra bir tartışma başladı. Çünkü Türkiye Komünist Partisi, yani Mehmet Fatih Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi belediye başkan adayı olarak girdi. Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yaptı. Dedi ki Kadıköy TKP'nin bu bağlamda gündeminde olan bir ilçe değildi. Kadıköy'de yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü güçlü bir örgüte sahip olmakla birlikte partimiz Sayın Maçoğlu'nun İstanbul ya da İzmir'de başka ilçelerde aday olması gerektiği düşüncesiyle hareket etti. Şimdi Sosyalist Meclisler Federasyonu anladığımız kadarıyla Sosyalist Meclisler Federasyonu ile TKP arasında, Türkiye Komünist Partisi arasında bir iletişimsizlik olmuş ve bu açıklamalara da yansıyor. Ve bu daha sonra bazı programlarda Mehmet Fatih Maçoğlu'na soruldu. Hatta işte burada hükümete yakın medyada şöyle haberler oldu. İşte çok övdüğünüz, çok sevdiğiniz Mehmet Fatih Maçoğlu CHP'nin kalesi olan kesin kazanacağı bir yerden aday olarak çıktığında onu eleştiriyorsunuz diye yorumlar yapıldı. Ancak Aytunç Erkin TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la konuşmuş. Kemal Okuyan'a sormuş neden Kadıköy? O da zaten uzun bir röportaj. Köşeyi okuyabilirsiniz. Tavsiye de ederim. Çünkü kafadaki bütün soru işaretlerine yanıt veriyor. Affedersiniz. Neden Kadıköy? O da diyor ki Kemal Okuyan, bizim tercihimiz Kadıköy. Bizim tercihimiz değildi Kadıköy. Biz demiş Kartal, Maltepe, Sarıgazi ve röportajın sonunda Şişli'yi önermiştik diyor. Kartal, Maltepe, Sarıgazi ve Şişli'yi önermiş Türkiye Komünist Partisi Mehmet Fatih Maçoğlu'na. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sanki böyle bir arada böyle bir anlaşmazlık var gibi vesaire gibi bir yansıma oluyor. Ya da Kadıköy'de ne işin var gibi bazı eleştiriler yapıldı Mehmet Fatih Maçoğlu'na. Kemal Okuyan buna tepki gösteriyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri. Diyor ki bizi provoke etmesinler diyor. O bunu söyleyenler için söylüyor. Bizi provoke etmesinler diyor. Tabii bunun açıklanmasını biz yapmak isterdik. Bu açıklamayı bizim yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda biz çalışmamızı bitirmeden bizden bağımsız olarak açıklandı. Ve bizim talep ettiğimiz bir yer değildi Kadıköy. O yüzden böyle bir anlaşmazlık var ama anladığım kadarıyla röportajın sonunda da Kemal Okuyan, yani TKP'nin Kadıköy'ün her ne kadar yani bir İstanbul'un ilçesi, ancak hem nüfus hem de yerleşim anlamıyla ciddi bir çalışma ihtiyacı var orada. Buna vurgu yapıyor ve bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız şeklinde ifadeleri var. Diyelim buradaki durum buymuş. Diğer köşe yazımıza geçelim. Şimdi Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, Kartalları sırtında taşıyan Nazlı başlıklı yazısı. Yazıyı şundan dolayı aldım. Barış Terkoğlu yazısında uzunca bahsetmiş. 2009 doğumlu 15 yaşında bir lise öğrencisi. Edebiyat öğretmeni bir kompozisyon hazırlayın demiş. Nazlı da feminizmle ilgili bir kompozisyon, bir yazı yazmış. Şimdi yazdıklarını, yani fotoğrafı da var, yazdıkları da yanlış da değil, doğru yani. Feminizmin tarihinden bahsetmiş, neyleri savunacaklarından bahsetmiş, İstanbul Sözleşmesi vesaire. Doğru. Ama öğretmeni solcu solcu konuşma, yasaklı kelimeleri kullanma, şunu deme bunu deme, kızı oturtturmuş yerine. 15 yaşındaki lise öğrencisini oturtturmuş yerine ve bayağı da söylenmiş bu lise öğrencisine. Yani hani yazdığı şey yanlış olsa diyeceğim ki hayır, burada bir teknik bir hata yapmış falan diyeceğim, ama yani 15 yaşındaki lise öğrencisi bir bilgilendirme yazı hazırlıyor. Bunu okuyor. Okuduğu şeyler de doğru. Yani feminizmin tarihinden bahsetmiş. 18. yüzyılda Fransa'da doğmasından, başlamasından vesaire diye. Şimdi bu söylenirken bu okulda, şimdi okulun ismini de çok geçirmek istemiyorum açıkçası. Neticede Naz dediğimiz kız çocuğu orada hala okuyor. Öğrenci. Şimdi öğretmenin bundan dolayı eleştirdiği, yani feminizmi anlattığı için eleştirdiği okulda, şimdi orada bazı derslerde öğrenciyle konuşmuş Barış Terkoğlu yazısında, bazı derslerde ya Aleviler için mesela deve kuşu benzetmeleri falan yapılmış, yani aşağılayıcı ifade anlamında. Yani bazı kulüpler kurulmuş orada, bazı işte cemaatlere yakın isimler var, Atatürk'e yapılan hakaretler var orada. Şimdi bunların hepsi bir lisede geçiyor. Bunların hepsi bir lisede geçiyor ve siz feminizm ya da başka bir konu, başka bir başlık. Ya bunu anlattığı için, bunun tarihinden bahsettiği için bir öğrenciyi hem kızıyorsunuz, hem öfkeleniyorsunuz, hem otur oturduğun yere diyorsunuz. Ve bundan sonra da böyle yetiştirdiğiniz ya da yetiştirmeye çalışacağın, Nazlı öyle bir anladığım kadarıyla öyle bir kız olmayacak ama böyle yetiştirmeye çalıştığınız öğrencilerden de iyi fikir, özgür düşünce bekliyorsunuz. Yani o öğretmenlere tabii öğretmen daha fazla ağır konuşmak istemiyorum ama yani çok beklersiniz eğer bu yöntemi devam ettirirseniz. Maalesef diyelim ve programımızın sonuna da geldik. Masada Simge Erten var. editörüm İrem. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Her programda söylüyorum. Kadınlarla çalışmaktan mutluyum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.